Ayrım 20, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 179. Misyona vardıklarında Moses, Tara'nın arabadan inmesine yardım etti. Kadının rengi hala uçuktu. Sıtma tutmuş gibi titriyordu. Elbisesi yırtılmış, toprak ve kan içinde kalmıştı. Ayakta duracak halde değildi. Kitty Godorfin ve televizyon ekibi demir yolunu aşarak yağmur kanalına saklanmış, böylece güruhun elinden kurtulmuşlar, sonra geniş bir daire çizerek misyona ulaşmayı başarmışlardı. Kitty verandaya çıktı. Moses'i Tara'nın merdivenlerden çıkmasına yardım ederken görünce "buradan gitmeliyiz" diye haykırdı. "Hayatımın en inanılmaz filmini çektim. Onu hiç kimseye teslim edemem. Yarın sabah Johannesburg'dan kalkan uçağa yetişmek, filmlerin negatifini New York'a kendim götürmek istiyorum." Sesi heyecanından titriyordu. Tara gibi onun da blue jean'i yırtılıp tozlanmıştı ama hemen gitmek üzere hazırdı. Bütün eşyasını taşıyan kırmızı bez çantasını eline almıştı bir de. "Moses, rahibeyi filme çektin mi?" diye sordu. "Hemşire Nun Ziyata'nın öldürülüşü sahnesini aldın mı?"
"Tabii aldık dostum." Kitty'nin hemen arkasında duran Hank gülümsüyordu. "Her şeyi çektik."
"Moses, kaç bobin?" diye söyledi.
"4.
Hank heyecanından yerinde duramıyordu. Ayaklarının ucunda yükseliyor, parmaklarını şaklatıyordu.
"Ya polisin ateş açışını?"
"Hepsini dostum, hepsini."
"Moses, rahibenin filmi nerede?" dedi.
"Hala kamerada dostum." Hank omzuna astığı kameraya elini vurdu. "Hepsi de burada. Rahibeyi yakalayıp parçaladıkları sırada makineye yeni film takmıştım."
Moses Tara'yı verandadaki sütunlardan birine dayadıktan sonra Hank'e doğru gitti. O kadar kayıtsız davranıyordu ki hiçbiri de onun amacını sezmedi. Kitty hala konuşuyordu.
"Hemen yola çıkarsak yarın sabah Johannesburg'da oluruz. Uçak 11.30'da kalkıyor."
Moses Hank'in yanına gelmişti. Birdenbire ağır kamerayı yakaladı. Ucundaki kayışı büktü. Hank çaresiz ayak uçlarında yükseldi. Moses film mahfazasını kameranın üzerinden çıkardı. Tuğla sütuna vurmaya başladı. Kitty onun ne yaptığını fark ederek öfkeli bir kedi gibi atıldı. Moses'in gözlerini yüzünü tırmalamaya çalıştı.
"Bir yandan da filmim!" diye haykırıyordu. "Kahretsin, benim filmim o!"
Moses kızı şiddetle itti. Kitty Hank'e çarptı. İkisi birden yere yuvarlandılar. Moses mahfazayı tekrar sütuna vurdu. Bu sefer teneke birdenbire açıldı. Parlak film de açılarak verandanın trabzanından sarktı.
Kitty, filmi mahvettin diye bağırarak ayağa fırladı. Tekrar Moses'e saldırdı.
Zenci boş tenekeyi atarak Kitty'yi bileklerinden yakaladı. Rahatlıkla havaya kaldırdı. Kitty çırpınıp tekme attı.
"Moses, polisin zalimliğini ve masum siyahların katledilişini filme aldınız ya," dedi. "Olayların geri kalanını görmemeniz gerekirdi. O sahneyi bütün dünyaya göstermenize izin veremem."
Kitty'yi itti. "Tara'nın arabasını alabilirsiniz." Kitty öfkesinden ateş saçan gözlerle Moses'e baktı. Bileklerinde belirmiş olan kırmızı lekeleri ovuşturdu. Sonra tükürürcesine
"Bunu unutmayacağım," diye omurdandı. "İleride bir gün bunu ödeyeceksin Moses Gama."
Kimi insanın kanını donduracak gibiydi.
"Moses, haydi git," diye emretti. "Uçağa yetişmen gerekiyor."
Kitty bir an kararsız durdu. Sonra dönerek çantasını kaptı.
"Hadi gel Hank."
Basamaklardan hızla inip arabaya koştu, direksiyona geçti. Hank Moses'in yanından geçerken
"Seni aşağılık köpek," diye söylendi. "Şimdiye kadar çektiğim sahnelerin en etkileyicisiydi o."
Moses usulca "Daha 3 kutu filmim var," dedi. "Bunun için minnet duymalısın."
Moses arabanın uzaklaşmasını seyretti, sonra Tara'ya döndü.
"Artık hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Onlar ilçeyi kordon altına almadan buradan uzaklaşmalıyız. Beni mimlediler artık. Kaçmamız gerekiyor."
"Tara, ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu.
"Gel, bunu daha sonra anlatırım."
Moses genç kadını Buick'e doğru sürükledi.
"Önce kaçmamız şart."
Tara satıcıya çek verdi. Adamın ucuz puro kokan küçücük bürosundan kaptaki bankaya telefon etmesini bekledi. Satıcının karmakarışık masasına buruşuk bir gazete atılmıştı. Tara onu eline alarak haberleri heyecanla okudu. P.E.'deki ayaklanmada 7 kişi öldü. Ülkede kargaşalık. 50 göstericiye yasak kondu. Mandela tutuklandı. Gazetede hemen hemen tek konu meydan okuma kampanyası ve bunun sonuçlarıydı. Hemşire Nunziye Atan'ın öldürülmesi ve karaciğerinin yenmesiyle ilgili haberin altına ANC'nin diğer bölgelerde yaptıkları yazılıydı. İç sayfada faaliyetleri yasaklanan 500 kişinin adı vardı. Vatana ihanet ve Komünist Parti'nin amaçlarına hizmet etmekle suçlanan kimselerin bir listesi. Tara bu listede Moses Gama'nın adını görünce dudağını ısırdı. Vatana ihanet büyük bir suçtu. Genç kadının gözleri önünde başında kukuletayla dar ağacından sallanan Moses'in hayali belirdi. Satıcı heyecanla Tara'ya yaklaştı. ''Beni bağışlayın sevgili Bayan Courtney, kim olduğunuzu bilmiyordum, yoksa çekinizin karşılığı olup olmadığını sormaya kalkmazdım.'' Adam yaltaklanırcasına gülümseyerek selamlar vererek Tara'yı avluya çıkardı. Genç kadının hemen hemen $1000 ödediği 1941 model siyah Cadillac'ın kapısını açtı. Tara yokuştan indi, arabayı denize bakan Dunkin'de park etti. İlerideki mağazalardan birine girerek bir şoför kasketiyle bir üniforma satın aldı. Sonra arabayla büyük gara gidip orada durdu, anahtarı yerinde bıraktı. Cadillac'ın arka kanepesine yerleşti. 5 dakika sonra Moses istasyondan çıktı. Üzerinde kirli mavi bir iş tulumu vardı. Garın kapısında bekleyen polis ona bakmadı bile. Moses kaldırımda ilerledi. Cadillac'ın yanına geldiği zaman Tara ona pencereden paketi uzattı. Moses 10 dakika sonra şoför kılığında geri döndü. Direksiyona geçerek motoru çalıştırdı. Genç kadın usulca haklıymışsın dedi. Hakkında tutuklama emri çıkarılmış. Nereden biliyorsun? Gazete aldım. Tara Moses'le ilgili haberin olduğu sayfayı açmıştı, ona uzattı. Moses yazıyı çabucak okudu, sonra da Cadillac'ı sürüp trafiğe karıştı. ''Ne yapacaksın Moses, teslim mi olacaksın, yargılanacak mısın?'' Zenci düşünceli bir tavırla mırıldandı. ''Mahkeme salonundan bütün dünyaya seslenebilirim.'' Tara sert bir sesle ''Seni mahkum ettikleri zaman dar ağacı dünyanın ilgisini daha da fazla çeker.'' diye hatırlattı. Moses dikiz aynasından ona bakarak güldü. ''Bizim amaçları uğruna ölen insanlara ihtiyacımız var. Her idealin ihtiyacı vardır.'' ''Tanrım Moses, nasıl böyle konuşabiliyorsun? Her hareketin bir lidere ihtiyacı vardır. Pek çok kimse şehit olabilir ama liderlik edecek insan az.'' Moses bir süre sessizce arabayı sürdü. Sonra kesin bir tavırla ''Johannesburg'a gideceğiz.'' dedi. ''Karar vermeden önce diğerleriyle konuşmam gerekiyor.''
''Tara, diğerleri yakalandılar.'' dedi.
''Hepsi değil.'' Moses başını salladı. ''Kaçmayı başaranlarla konuşmalıyım. Ne kadar param var?''
Tara çantasını açarak parasını saydı. ''100 sterlinden biraz fazla.''
''Yeter de artar bile. Polis bizi durdurduğu zaman kibar hanımefendi rolü oynamaya hazır ol.''
Kentin hemen dışındaki Swartkops Köprüsü'nde ilk kordonla karşılaştılar. Genç bir polis arka pencereye yaklaştı. ''Günaydın memur.'' Elini kasketine götürdü. ''Arabanızın bagajına bakabilir miyiz?'' ''Ne var memur bey?''
''Bazı olaylar çıktı efendim. Bir rahibeyi öldürüp yiyen kışkırtıcıları arıyoruz.''
Tara öne doğru eğilerek Moses'e sert sert ''Bagajı aç da polis baksın Stephen.'' diye emretti. Moses arabadan inerek bu isteği yerine getirdi. Birkaç polis bagaja bir göz attılar. O arada bir teki bile zencinin suratına bakmadı. Sanki şoför üniforması onu mucize sayılacak biçimde görünmez yapmıştı.
''Teşekkür ederiz efendim.''
Polis elini salladı. Moses bu gurur kırıcı bir şey diye mırıldandı. ''Ben de artık ünlü biri olduğumu sanıyordum.'' Kıyıdan içerilere doğru uzun ve yorucu bir yolculuk yaptılar. Moses bir ara arabanın radyosunu açtı. Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler'de Güney Afrika'daki durumunu incelenmesini istediğini ve müttefiklerinin de bunu desteklediğini öğrendiler. Birleşmiş Milletler Güney Afrika'daki durumla ilk defa ilgileniyordu. Sırf bunun için bile bu kadar fedakarlığa değerdi. Ama haberlerin geri kalanı sarsıcıydı. 8000'den fazla protestocu tutuklanmıştı. Bütün liderlerin toplantılara katılmaları yasaklanmış ve bir kısmı yakalanmıştı. İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir sözcüsü duruma hakim olduklarını açıklıyordu.
Karanlık bastıktan sonra bağımsız Oranj Devleti sınırları içinde küçük bir otelin önünde durdular. Tara şoförü içinde yemek ve oda istedi. Otelci bu isteği normal karşıladı. Çünkü oraya uğrayan iş adamlarının çoğunun zenci şoförleri vardı. Moses'i otelin arka avlusundaki hizmetkarlar bölümüne yolladılar. Tara salonda tatsız bir yemek yedikten sonra Veltev Reden'i aradı. Telefona Sean cevap verdi. Çocuklar bir gün önce şahsayla çıktıkları safariden dönmüşlerdi. Hepsi de heyecanlıydı. Anneleriyle teker teker konuştular. Garrick'in insan yiyen aslanı nasıl vurduğunu anlattılar. Sonra telefonu Isabella aldı. Kızının o tatlı çocuksu sesi ve peltek konuşması Tara'nın kalbini sızlattı. Genç kadın annelik görevlerini yapmadığı için kendisini çok suçlu hissetti. Ama Isabella da dahil hiçbir çocuğunun onu özlememiş olduğu anlaşılıyordu. Tara en son olarak kocasıyla konuştu. Şahsa kayıtsız ama yine de dostça bir sesle ''Harika vakit geçirdik'' dedi. Gary bir aslanı vurdu. ''Tanrım Şahsa, bir de sen anlatma bunu. Zavallı hayvanın ölümünün ayrı üç hikayesini dinledim.'' Birkaç dakika sonra karı kocanın birbirlerine söyleyecek bir şeyleri kalmadı. Sonunda Şahsa, hayatım kendine iyi bak dedi. O haydutların işi iyice azıttıkları anlaşılıyor. Ama Delaray'ın duruma hakim olduğu da kesin. Sakın ayaklanmalara yakalanma. Tara yakalanmam diye söz verdi. Haydi artık gidip yemeğini ye. Şahsa akşam yemeğini tam 8'de yemekten hoşlanırdı. Şimdi de 8'e 4 vardı. Kadın kocasının yemek için giyinmiş olduğunu ve saatine baktığını biliyordu. Tara telefonu kapattıktan sonra birdenbire Şahsa'nın ona nerede olduğunu sormadığını fark etti. Ne yaptığını, eve ne zaman döneceğini de sormamıştı. Böylece yalan söylemekten kurtulmuş oldum diyerek kendi kendine avuttu. Odasının penceresinden arka avlu gözüküyordu. Hizmetkarlar bölümünde ışıklar yanıktı. Genç kadın müthiş bir yalnızlık hissetti birdenbire. Sanki kanı dondu. Bir an usulca Moses'in yanına gitmeyi bile düşündü. Ancak bütün iradesini kullanarak bu çılgınca arzuyu yenebildi. Onun yerine telefonu açarak santraldaki kıza Pak'ın tepesinin numarasını sordu. Telefona İngilizceyi koyu Afrikalı aksanıyla konuşan bir uşak cevap verdi. Tara'nın yüreğine indi sanki. Rivonia'nın güvende olup olmadığını öğrenmeleri şarttı. Polisin tuzağına düşebilirlerdi. Tara, Nkosi Marcus orada mı diye sordu. Uşak, Nkosi Marcus yok burada hanım dedi. O gitti. Siz Tara hanım mısınız? Evet, evet. Tara bu uşağı hatırlamıyordu ama adamın onu sesinden tanıdığı anlaşılıyordu. Genç kadın tam sorularını sürdüreceği sırada Marcus Archer normal sesiyle konuşmaya başladı. ''Özür dilerim hayatım, sahnede taklit yaparmış gibi konuştuğum için kusuruma bakma. Ama burada gökyüzü kafamıza geçti, herkes paniğe kapıldı. Domuzlar tahmin ettiğimizden daha hızlı harekete geçtiler. Bildiğim kadarıyla bir tek Joe ile ben yakamızı kurtarabildik.'' ''Sevgili dostumuz nasıl, onu da yakaladılar mı?''
''O güvende. Pak'ın tepesine gelebilir miyiz?''
''Şu ana kadar bizimle ilgilenmediler ama dikkatli davranın olur mu? Yolları kapattılar.''
Tara o gece pek az uyudu ve şafaktan önce kalktı. Moses'la tekrar yola çıktılar. Öğleden önce Vaal nehrini aştılar. Tara Moses'e yakın olabilmek için Transvaal'e döndüğünden beri ona durumu açıklamak için uygun bir fırsat kollamıştı. Ama artık hiçbir zaman uygun bir an olamayacağını biliyordu. Birkaç saat sonra da Pak'ın tepesine varacaklardı. Ondan sonra hiçbir şey kesin değildi. Yalnızca karmaşanın süreceğini ve hepsini de tehlikenin bekleyeceğini biliyorlardı. Tara önde oturan zenciye kararlı bir sesle Moses dedi, ''Artık gerçeği senden saklayamayacağım. Durumu sana şimdi açıklamak zorundayım. Karnımda çocuğunu taşıyorum.'' Birden Moses'in hafifçe irkildiğini fark etti. Sonra adam dikiz aynasından ona baktı. İnsanı hipnotize eden o kara gözleri ateş saçıyordu.
''Moses ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Tara'ya emin misin?'' dememişti. ''Çocuğun benim olduğunu nereden biliyorsun?'' da dememişti. Ama bu bakımdan bir sorumluluk da üstlenmiyordu. ''Ne yapacaksın?''
''Henüz bilmiyorum ama o çocuğu dünyaya getirmenin bir yolunu bulacağım.''
''Bebeği aldırmalısın.''
Tara şiddetle olmaz diye haykırdı. Asla, o benim. Oğluma ben bakacağım.
Moses, çocuğun erkek olacağını nereden biliyorsun da demedi. Yalnızca bebek melez olacak diye hatırlattı. Buna hazır mısın?
Tara ısrarla bir yolunu bulacağım dedi.
Moses konuşmasını amansızca sürdürdü. Ben sana yardım edemem, hiç edemem. Bunu anlıyorsun sanırım.
Tara pekala yardım edebilirsin diye cevap verdi. Bana karnımda oğlunu taşıdığım için sevindiğini söyleyebilirsin ve çocuğu seveceğinden söz edebilirsin. Benim seni sevdiğim gibi.
Moses sevgi dedi. Bu bir Afrika sözcüğü değil. Benim sözlüğümde sevgi sözcüğünün yeri yok.
Ah Moses, bu doğru değil. Halkını seviyorsun.
Ben onları bir bütün olarak seviyorum. Tek tek değil. İçlerinden herhangi birini bütünün yararı uğruna feda edebilirim.
Ama oğlumuz Moses, birlikte yarattığımız değerli bir varlık. Onun için hiçbir şey hissetmiyor musun? Tara aynadan adamın gözlerine baktı. Bu gözlerde acı vardı. Moses sonunda,
evet diye itiraf etti. Tabii hissediyorum ama bunu açıklamaktan korkuyorum. Böyle duyguları kilit altında tutmalıyım. Çünkü bunlar azmimi tüketebilir. O zaman hepimiz mahvoluruz.
Tara usulca mırıldandı. O halde oğlumuzu ben ikimiz adına seveceğim. Marcus Archer'ın da söylediği gibi yollar kapatılmıştı. Büyük bir endüstri ve madencilik merkezi olan Witwatersrand'a yaklaşırken onları 3 defa durdurdular. Ama her seferinde de şoför üniforması ve Tara'nın beyaz yüzüyle azametli tavırları Moses'i kurtardı. Tara Johannesburg'u kuşatılmış bir kent gibi bulacağını sanmıştı. Ama görünüşte fazla değişen bir şey yoktu. Değişik ırklardan insanlar alışverişe çıkmışlardı. Yüzlerinde rahat ve neşeli ifadeler vardı. Tara hiçbir şey değişmemiş diye yakındığı zaman Moses, fazla bir şey beklememelisin dedi.
Bize karşı duran güçler kaya kadar sağlamlar ve sonsuz kaynakları var. Ama bu yine de bir başlangıç. Kurtuluşa giden yolda attığımız ilk titrek adım.
Pak'ın tepesinin önünden ağır ağır geçtiler. Ev boşmuş gibi gözüküyordu. Görünürde polise benzer kimse yoktu. Moses arabayı kulübün arkasındaki tarlaya park etti. Tara'yı Cadillac'ta bırakarak geriye yürüdü. Polisin tuzak kurup kurmadığını kesinlikle anlamak istiyordu. Yarım saat sonra döndü, arabayı çalıştırırken Tara'ya her şey yolunda dedi.
Marcus bizi bekliyor.
Marcus onları verandada bekliyordu, yorgun ve bitkindi. Tara'nın onu son görüşünden beri belirgin bir biçimde yaşlanmıştı. Onları uzun mutfağa götürdü, ocağın başına geçti. Moses de Tara için yemek yapıyordu. Çalışırken bir taraftan da onlara yoklukları sırasında olanları anlattı.
Polisin tepkisi pek etkili ve çabuk oldu. Dikkatle hazırlanmış oldukları anlaşılıyordu.
Onlar durumu anlayıp toparlanıncaya kadar bir aydı zaman geçeceğini sanıyorduk. Bu gecikmeden yararlanacak kitleleri meydan okuma kampanyasına katılmaya çağıracaktık. Böylece hareket güç kazanacak ve kimse buna karşı koyamayacaktı. Ama polis hazırdı, bizi bekliyordu. Liderlerden 12 kadarı tutuklanmadı. Moses de bu şanslı insanlardan birisi ve liderler olmadığı için de kampanya duraklamaya başladı. Marcus sözlerini sürdürmeden önce Tara'ya gözlerinde kin dolu bir ifadeyle baktı. Ancak bazı yerlerde polise karşı koyuyorlar. Bizim küçük Victoria harika işler başarıyor. Barack Vanat'taki hemşireleri örgütledi. Bizim kampanyaya katılmalarını sağladı. Tabii bu çalışmalarını daha fazla sürdüremeyecek. Pek yakında Victoria'yı da ya tutuklayacak ya da böyle faaliyetlerde bulunmasını yasaklayacaklar. Bundan emin olabilirsin.
Moses başını salladı. Vicky cesur bir kadın. Tehlikeleri biliyor ve bunları isteyerek göze alıyor.
Bunu söylerken Tara'ya bakıyordu. Sanki ona kıskançlığını belirten bir şey söylemesi için meydan okuyormuş gibi. Tabii Tara Moses'in evlendiğini biliyordu ama bundan hiç söz etmemişti. Bunun nelere yol açacağının farkındaydı. Şimdi de bu meydan okuyan gözlere karşılık vermeyerek bakışlarını ondan kaçırdı.
Moses, o Delray denilen adamı önemsemedik dedi. Aslında tehlikeli bir düşman. Umduklarımızın pek azını elde edebildik.
Tara başını kaldırmadan mırıldandı. Ama Birleşmiş Milletler'de durumumuz tartışılıyor.
Moses tiksintiyle evet tartışılıyor dedi. Ama Amerika, İngiltere ya da Fransa'nın bir oyu yeterli. O zaman kimse harekete geçemez. Halkım ıstırap çekerken onlar konuşmalarını sürdürürler.
Marcus sitem etti. Bizim halkımız Moses, bizim halkımız.
Moses haşim bir tavırla düzeltti. Benim halkım. Diğerlerinin hepsi de hapiste. Dışarıda kalan tek lider benim. Onlar da benim halkım.
Mutfağa derin bir sessizlik çöktü.
Sonunda kaşları çatılmış olan Marcus bu sessizliği bozdu.
Şimdi ne olacak? Nereye gideceksin? Burada kalamazsın. Polis her an bir baskın yapabilir. Nereye gideceksin?
Moses düşünceli düşünceli. Drake'in çiftliği dedi.
Olmaz. Marcus başını sallıyordu. Oradakiler seni çok iyi tanıyorlar. Drake çiftliğine adımını attığın an ilçedekilerin hepsi öğrenir. Polisin her yerde muhbirleri var. Bu iş en yakındaki karakola teslim olmaya benzer.
Yine sustular. Sonra Moses, Joe Cicero nerede diye sordu. O da tutuklandı mı?
Marcus hayır diye cevap verdi. Joe saklanıyor.
Onunla temasa geçebilir misin?
Joe ile anlaştık. O bana telefon edecek. Bu gece olmazsa yarın.
Moses masanın üzerinden tağraya baktı. Seninle Sundi mağaralarındaki kampa gelebilir miyim? Şu anda aklıma gelen tek güvenli yer orası.
Tara birdenbire sevindi. Moses daha bir süre yanında olacaktı. Genç kadın daha sonra Marion Hurst'e durumu anlattı. Moses'in kimliğini de onun yasa kaçağı olduğunu da gizlemedi. Ve Amerikalı kadının tepkisi onu hiç şaşırtmadı.
Marion sanki Martin Luther King bana gelmiş yardım istiyor dedi.
Yardım etmek için elimden geleni yapacağım tabii.
Marion durumun anlaşılmaması için Moses'e depoda çanak çömlek bölümünde iş verdi. Zenci artık Stephen Kama adını kullanıyordu. Gruptakiler onu hemen aralarına aldılar. Beyazı da, zencisi de hiçbir soru sormadan Moses'i korumak için onun çevresine toplandılar.
20. ayrımın sonu. Sayfa 189.